Ayrım 35, Affet Ama Unutma, Liza Gardner, sayfa 448, 40. bölüm. FBI ajanları Ashley'ni benim yanımdan aldılar. Karşı çıkmak, elinden tutup kızıma sımsıkı sarılmak istedim. Ancak ilk yardım ekiplerinin onun durumuna bakması gerekiyordu ve doktoru isteyen ben olduğum için onu bırakmam lazımdı. Üstelik kanımdaki son adrenalin de çekilmişti ve çökmeye başladığımı hissedebiliyordum. Konuşmak gitgide güçleşiyordu. Her soruya cevap verme sürem uzuyordu. Etrafımı bir tüneldeymişim gibi görüyordum ve tünelin sonundaki ışık da çok uzaktaydı. İlk yardım ekipleri bana da geldi. Beni ambulansın arkasına oturttuktan sonra nabzımı, tansiyonumu, ateşimi ölçtüler ve düşük nabzıma, avuç içlerimdeki yaralara müdahale ettiler. Çok fazla canım yanmıyordu. Tuhaf olan da buydu. Arınıyordum, şoktaydım, travma geçirmiştim. Ama doğrusunu söylemek gerekirse beni zorlayacak bir tane bile ciddi yaram yoktu. Kocamın yüzündeki son bakış, doğrudan mikin üzerine atılırken dudaklarında beliren o hazin kararlılık. Kocamın göğsüne saplanan bıçak, o büyük ve dişli bıçak, Ashley'ni ve beni koruyacağını söylemişti ve Justin pek çok bakımdan yine sözünün eri bir adam olmuştu. Benim modern mağara adamım, bana sadık kalmayı beceremese bile benim için ölen. İlk yardım ekibi arınma sürecimi doktorumla yürütmem konusunda bilgi verdi. Sağlık görevlilerinden biri çoktan şüphelenmiş ve benim gibi pek çok kişiyle karşılaşmış gibi süreçteki başarımla ilgili şüpheye düşmüştü. Radarı özlemiştim. Ona kendimi anlatmak gibi bir derdim olmamıştı. En derin, en karanlık sırlarımı biliyordu ve bunların hiçbiri onu şaşırtmamıştı. Ashley'in sonunda ambulansın arkasından çıktı. Sağlık görevlilerinden biri elini uzatsa da o kendisi indi. Kızımı otoparkta bana doğru yürürken seyrettim. 15 yaşında, çenesi dimdik, omuzları geride bir kızdı. İncinmişti. Acısının etrafa yayıldığını görebiliyordum. Fakat yürekli adımlarla yürüyordu. Babasının kızıydı ve bu yine içimi acıtıyordu. O gelince federaller başımıza toplandı. Bizi siyah bir sedanın arka koltuğuna götürdüler ve çok sayıda polis arabasıyla birlikte yola çıktık. Gittiğimiz yer idari bölge şerifinin ofisindeki toplantı odasıydı. Bütün idari bölge polisleri, eyalet polisleri ve federaller bize sorular sormak için oraya toplanmıştı. Çünkü bizi kaçıranlar hala dışarıdaydı ve sarışın bir FBI ajanının dediğine göre zaman çok önemliydi. Sadece sevdiğimiz adamın ölü bedenini almayı değil, aynı zamanda bu korkunç adamların yakalanmasına yardım etmeyi de çok istiyorduk. Justin'in bedeni, şu an bile Z ile Mick'in onu hırpalayıp hırpalamadığını merak ediyordum. Şerif'in dedektifi de oradaydı. Hapishaneye ilk gelen ve bize battaniye veren. Ona odaklandım. Çünkü gösterinin idarecisi gibi duran sarışın FBI ajanının, İsmi Adams mıydı? Kesin konuşmalarına rağmen memur Wyatt'ın sakin bir tutumu vardı ve şu an benim ihtiyacım olan da buydu. Dedektif Tessa Leone'nin de onun yanında olduğunu, ikisinin yüz ifadelerinin de yansız olduğunu fark ettim. Tessa'nın ona gerekenden daha yakın durduğunu düşündüm. İkisi de kendilerini salondan biraz ayrı tutuyordu. Sanki onların gösteriyi yönetenler değil, sadece sirkin parçası olduklarının anlaşılmasını ister gibiydiler. Ashley'in yemek istedi. Bir polis gidip dışarıdan sipariş edebilecekleri yemek menüleriyle döndü. Ashley'in başını iki yana sallayıp otomatları olup olmadığını sordu. İki paket çikolata, iki paket patates cipsi ve bir kutu diyet kola gelince de mutlu oldu. Ben kahveyle su istedim. Tuvalete gidip defalarca ellerimi ve yüzümü yıkadım. Doğrulup aynadaki yüzle karşı karşıya kaldığımda duraksadım. Titreyen elimle aynadaki yansımama dokundum. Çünkü bu kadar zayıf, bitkin ve yaşlı görünen kadın ben olamazdım. Gözlerimin altındaki morluklar, yüzümdeki her çizgiye sirayet etmiş yorgunluk. O kadını hayal kırıklığına uğratmıştım, ona iyi bakamamıştım. Şimdi buradaydım ve muhtemelen de hak ettiğim buydu. Tuvaletin kapısını açtığımda Tessa koridorda durmuş beni bekliyordu, hafifçe gülümsedi. Az önce ne yaptığımı anlamış gibiydi, aklımdan bir sürü düşünce geçip gitti. Düzelecek diye mırıldandı. Şu an size öyle gelmese bile yavaş yavaş eski haliniz bir gölge gibi kalacak. Nereden biliyorsun? İki yıl önce kocam öldürüldü. Az kalsın kızımı da kaybediyordum. Adı Sophie ve senin ailen için çok endişelendi. Hatta bana soğuk karanlık yerlere bakmamı, yanımda da size vermek üzere sıcak çikolatayla çikolata parçacıklı kurabiye getirmemi söyledi. Hafifçe gülümsedim. Sıcak çikolata isterdim aslında. Ashley'nin erkek arkadaşı var mı? Başımı iki yana salladım. Artık hiçbir soru beni şaşırtmıyordu. Justin'le benim bildiğimiz biri yok. Hamilelik sizi şaşırttı mı? Biz de hapishanede düşük yapınca öğrendik. Ailem bu olmadan önce de o kadar iyi bir aile değildik. Bunu kabul etmiş gibi görünüyordu. Şu tıbbi bilgisi olan adam ona yardımcı oldu mu? Evet. Ondan hoşlanıyorsun, ondan saygıyla bahsediyorsun. Radarın güvenini sarsıyormuş gibi garip bir hisle omuz silktim. Ona ihtiyacımız olduğunda bizimle ilgilendi. Buna saygı duyuyorum. Diğer ikisinden de hoşlandın mı? Bunu duyar duymaz ürperdim. Hele de Z'yi düşününce. O kobra dövmesine rağmen hayran olunası bir kendine hakimiyet özelliği, buyurgan bir tarafı vardı. Buna karşılık şöyle dedim. Mick, şu damalı saçı olan, bence onun akli dengesi yerinde değil. Bana zarar vereceğine yemin etti ama Ashley'nin işini bitirdikten sonra... O zaman eskiden ordudaysa diye konuştu Tessa yüksek sesle. Ayrılışı pek sevimli olmamıştır herhalde. Başımı salladım. Nereye varmaya çalıştığını anlıyordum. Ya Chris Lopez diye sordu birden. Şimdi şaşırmıştım işte. Ne olmuş ona? Senden hoşlanıyor. Başımı iki yana sallayarak duymazdan geldim. Kocam için çalışıyor. Onun adamlarından biri. Ben, onlar bir erkek sürüsü gibiler. Hiçbirine tek tek bakmam bile. Sadece Justin'in yardımcıları onlar. Her biri çok yetenekli falan ama onlar da pek normal değil. Lopez'in Catherine Chapman'ın dayısı olduğunu biliyor muydun?
Ne?
Ya 6 ay önce sana o mesajları gönderenin o olduğunu. Ağzım açık kaldı, kendimi tutamadım. Buna karşılık dedektif sanki amacı biraz da buymuş gibi hafifçe başını salladı. Verdiğim tepkiyi görmesi yetmiş gibiydi. Koridorun üzerindeki toplantı odasının kapısı açılınca o an polislerin geri kalanının bizim dönmemizi beklediğini hatırladım. Tessa bir kart çıkarıp bana uzattı. Aklına bir şey takılırsa ara lütfen. Aynı zamanda ne zaman konuşmaya ihtiyaç duyarsan sadece konuşuruz. Her şeyi anlayacağıma söz veremem ama kendi deneyimlerimden, kendi ailemden yola çıkarak seni yeterince anlarım. Bir kez daha destek olmaya çalışan o gülümsemeyle baktıktan sonra beni toplantı odasına geri götürdü. Bir yere oturduğumda sarışın FBI ajanı protokol gereği Ashley'le beni ayırmaları gerektiğini söyledi. Elbette avukat ya da destek için aileden birini isteyip istemediğimi de sordu ve yine zamanının önemli olduğunu, harekete geçmeleri gerektiğini tekrarladı. Kızıma baktım. Ağzının kenarında çikolata kalmıştı. Tuhaf bir şekilde bana 4 yaşındaki, yüzünün her yerine hatta burnunun ucuna bile çikolatalı kek bulaştırıp sonra da diliyle defalarca onu yalamaya çalıştığı halini hatırlattı. O gün gülmekten gözümden yaşlar gelmişti ve Justin kamerayı alıp kaydetmişti. O zamanlar mutluyduk. Yemin ederim ki çok ama çok mutluyduk. Bir ses çıkarmış olmalıyım. Belki de hazin bir ses. Çünkü kızım masanın diğer yanından uzanıp elimi sıktı.
Tamam anne, buraya kadarını atlattık değil mi? Halledebilirim.
Ben bebeğimin gidişine izin verdiğim için ellerimi kucağımda yumruk yapmışken o da yerinden kalktı ve iki ajanla birlikte kapıdan çıktı. Özel ajan Adams kapı kapanır kapanmaz konuya girdi. En önemlileriyle başladı. Nasıl kaçırıldık, nereden kaçırıldık, bizi kaçıranlar hakkımızda ne kadar şey biliyordu, biz onlar hakkında neler öğrenebildik. Radarın tıbbi bilgisinden, yaptığı birkaç yorum yüzünden de eskiden orduda olduğunu düşündüğümden bahsettim. Ellerinde silah yerine şok tabancası olduğundan Justin'in ilk düşüncesi bize zarar vermeyecekleri yönündeydi. Ayrıca Mick bana saldırdığında Z kendi adamını şok tabancasıyla etkisiz hale getirmişti. Yine de Justin'i hücreden almış ve hiçbir açıklama yapmadan canını çıkarana kadar dövmüşlerdi. Dedektifler bunun üzerine birbirlerine baktılar. Yani dedi sarışın özel ajan Adams, sizi kaçıranlar işe fidye isteyerek başlamadılar mı?
Hayır, bu bizim fikrimizdi. Bu dayaktan sonra Justin'in aklına hayat sigortasındaki ölüm riski maddesini devreye sokmak geldi. Ve bu da 9 milyon dolar demekti. Bu parayı da bizi sağ salim bırakırlarsa alabileceklerdi.
Kaçırılmanızdan önceki günlerde hiç tehdit hissettiniz mi? Mesela birinin sizi izlediği gibi, mahallenizde birilerinin dolaştığı, yolun karşısına taşeronların falan geldiği gibi hiçbir tehlike hissettiniz mi?
Başımı iki yana salladım. Justin'in ilişkisini biliyorlar mıydı? Geri çekildim. Bunun nasıl bu kadar aleni olduğunu merak ettim. Fakat sonra yine aslında Z, Justin'in evlilik dışı ilişkisini biliyor gibi görünüyordu. Sesimin hüzünlü tonunu korumak istedim, yapamadım.
Evliliğinizin durumunu nasıl tanımlarsınız?
Bıkkınlıkla omuz silktim.
Zorlama, beceriksiz. Yine de deniyorduk. Buluşma gecesi, tüm bunlar, buluşma gecesi, dilimdeki şampanyaya karışan portakalların tadı. Justin'in sizi aldattığını öğrendikten sonra bir boşanma avukatıyla görüştünüz mü?
Başımı iki yana salladım.
Neden?
Bu soru beni şaşırttı. Bir kızımız var, bir hayatımız var. Belki bazıları bir hatayla bütün bunları bir kenara itebilir ama ben öyle yapmayacaktım.
İkinci bir FBI ajanı, evlilik sözleşmenizin koşullarının farkında mısınız diye sordu, özel ajan Hawks. Huzursuzca başımı salladım, bu soruların neden sorulduğunu hala anlamıyordum. Evet, Justin'in şirketindeki tüm haklarımdan feragat ettim, karşılığında şahsi kazanımlarımızın %50'sini alacaktım. Şirket Justin'in babasından kalmıştı ve benden önceydi, paylaşım yeterince adildi.
Sarışın ajan beni süzdü. Hiçbir şahsi kazanımınızın olmadığının farkında mısınız? Yani aslında Justin'in bütün hayatınızı, evlerinizi, arabalarınızı, mobilyalarınızı, her şeyi şirket üzerinden idare ettiğinin.
Kafamı iki yana salladım, şaşkına dönmüştüm. Konuşma hiç de tahmin ettiğim yöne gitmiyordu. Bunun kocamı öldüren ve aileme saldıran adamlarla ilgili olacağını düşünüyordum, benimle ilgili değil. Faturaları Justin öderdi, sorgulamak aklıma bile gelmedi. Zaten önemi de yok, boşanmak istemedim. Fakat hapishanedeyken Justin evlilik sözleşmesini yırtıp atmayı, bana istediğim her şeyi vermeyi teklif etti, çok üzgündü.
O zaman ondan boşanacaktınız dedi yine ikinci FBI ajanı.
Ben öyle demedim, Justin de beni özlediğini söyledi, ailemizi özlemişti.
Özel ajan Adam sert değil ama gerçekçi bir tavırla, bu da tartışma konusu dedi.
Bizi koruyacağına yemin etti diye fısıldadım. Justin mükemmel bir eş ve mükemmel bir baba olmadığını biliyordu. Çok çalışıyordu, evde pek olmuyordu. Bir de sadakatsizlik var tabii. Yine de bizi koruyacağına yemin etti. Biz onun ailesiydik ve bizi yarı yolda bırakmayacaktı. Bırakmadı da.
Onların gözünün içine baktım. Hadi ölmüş kocamın aldına leke sürün der gibi meydan okudum. Bana çok şeye mal olmuş bir evliliği ve hayatı sorgulasınlar diye meydan okudum. Yapmadılar. Onun yerine ince gözlük çerçevesi olan başka bir dedektif ilk kez konuştu.
O zaman kayıp 11 milyon dolarla ilgili bize ne söyleyeceksiniz?
Ona boş boş baktım ve bir kez daha yerin ayağımın altından kayıp gittiğini hissettim.
Ashley'in odaya döndüğünde benim görüşmem bitmişti. Daha fazla soruya cevap vermedim. Kendimle, kocamla ya da aile şirketiyle ilgili daha fazla gerçeği hazmedemezdim. Biri şirketten para çalmıştı, hem de çok para. Belli ki Justin bunu birkaç hafta önce öğrenmiş ve bazı karşı önlemler almıştı. Hiçbir şeyi bana anlatmaması dışında. Belki de son birkaç haftadır hala bodrum katında kendi yatağından atılmış bir eş olarak yattığı içindi. Şirketin finansal geleceği sallantıdaydı. Bana üstesinden gelinemez bir şey olmadığını söylese de sallantıdaydı. Bu da evlerimin, arabamın ve mobilyalarımın firmaya ait olduğunu hesaba katarsak, kendim için değilse bile en azından Ashton için bir şeyler yapmam gerektiği anlamına geliyordu. Sadece bir şoku daha kaldırabileceğimden emin değildim. Kocam ölmüştü, bize yakın biri bizden yıllarca para çalmıştı. Büyük ihtimalle Z ve ekibini de fidye için değil ama Justin'i dolandırıcılık ağından tamamen çıkarmak için aynı kişi tutmuştu. Z ve ekibi bu süre boyunca kıs kıs gülmüştü herhalde. Bizi kaçırıp işkence etmek için zaten para almışlardı. Muhtemelen zaman kazanmaları da söylenmişti.
veya Justin'i öldürüp bunu başka bir olay gibi göstereceklerdi. Biz de kalkıp onlara 9 milyon daha teklif etmiştik. Z'yi kazanmak için mi? Bizi bıraksın diye mi? Lütfen, çifte kazanç diye buna denirdi. Önce meçhul bir müşteriden para almıştı, sonra kurbanlarından bundan bile fazlasını. Bu adam tam bir şeytandı. O an keşke rehin olduğumuz günlere dönebilsem de bu kez onu zehirlesem diye düşündüm. Mutfakta yangın çıkarsaydım da onları tepeden tırnağa yaksaydım. Ondan nefret ediyordum. O bana her seferinde saygıyla bakmıştı. Geçmişini gösteren raporda senin sorun çıkaracağına dair hiçbir şey yoktu. Bana yalan söylemişti. Kocam bana yalan söylemişti. Oysa kocam benim için ölmüştü de. Düşüncelerim tam bir çetrefil yumağıydı. Başım ağrıyordu ve yorgundum. Hem de inanılmaz yorgundum. Federaller bizi bir otele, güvenli bir eve ya da onun gibi bir yere yerleştirmek istedi. Bizi kaçıranlar hala serbestti. Beyaz kargo minibüsünden de haber yoktu. Çitte bir delik açıp kaçmışlardı. Özel ajan Adams daha fazla bilgi edinene kadar güvende olmamız için bunun en iyisi olduğuna karar verdi. Ancak kızımın yüzündeki ifadeyi gördüm. Bendeki de aynıydı. Yaşadığımız onca şeyden, günlerden, gecelerden sonra... Justin'in yüzündeki ifade, bıçak, bıçak, bıçak, bıçak, göğsüne batan bıçak. Eve gitmek istiyorduk. Güvenli ya da değil, bizim yeniden evimizde olmamız gerekiyordu. Biraz daha konuştular. Boston Emniyet Teşkilatı'na telefon açıp biraz daha tartıştılar. Sonunda kabul ettiler. Ajanlar kendi evimize dönmemize izin verme lütfunda bulunuyorlardı. Ancak Z ve ekibinin nerede yaşadığımızı bildiğini ve başladıkları işi bitirmek isteyebileceklerini düşünerek bazı temel önlemler alınmalıydı. Eve girer girmez güvenlik şifrelerini değiştirecektim. Buna ek olarak Boston Emniyet Teşkilatı sokağı izlemesi için üniformalı bir polis memuru görevlendirecekti ve bölgedeki devriye sayısını da arttıracaklardı. Özel ajan Adams ayrıca akraba ve arkadaşlarımı hemen davet etmememi önerdi. Öyle ki görmek istediğimiz insanlar varsa onlarla gündüz saatlerinde ve kalabalık alanlarda görüşmemizi tavsiye etti. Çünkü güvendiğimiz biri bize ihanet etmişti ve o kişi henüz 11 milyon dolarla kaçmamıştı. Sorun değil dedim, eve gitmek istediğimiz kadar yalnız kalmak da istiyorduk. Bizi gören kimse olmamalıydı, seyirci istemiyorduk, sadece biz olacaktık. Bir zamanlar 3, şimdi ise 2 kişilik, hırpalanmış, ürkek, acı çeken ama hala ayakta duran bir aile olarak. Saat 10'u biraz geçe polisler sonunda gitmemize izin verdi. Bize Boston'a varana kadar geçen 3 saatlik yolda siyah sedanda federaller eşlik etti. Ashley'in arka koltukta uyuyakaldı. Sanırım benim de 1-2 kez içim geçti. Sonra geldik. Evimiz bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Olay mahalli şeridi, pek belli olmuyordu ama kapıdaydı. Hala holde belli yerlerde delil numara etiketleri vardı. Allianz'ın mutfaktaki ada tezgahtaki yığının içindeydi, oradan aldım. Parmağımı takmamla ilk acı dalgasının yüzüme duvar gibi çarptığını hissettim. Fakat yıkılmayacaktım, henüz değil, şimdi değil. Güvenlik sisteminin kontrol paneline giderek Justin'in bana defalarca anlattığı şeyleri yaptım. Kimsenin bilemeyeceği ama benim kolaylıkla hatırlayabileceğim bir sayı dizisi bulacaktım. Bir tarih üzerinden gidip harabe evimden taşındığım tarihi seçtim. Daha iyi bir hayatın ilk adımı. Keşke şimdi bildiklerimi o zaman da bilseydim. Ajanlara her şeyi ayarladığımı söyledim. Onları nazikçe sokak kapısına kadar geçirdikten sonra derhal güvenlik sistemimizi devreye soktum ve kilitlerin sesini duydum. Ashley hala holde duruyor, benim kustuğum yere bakıyordu. Sadece 3 gün önceydi ama daha şimdiden bir ömür öncüymüş gibi geliyordu. ''Senin odanda yatabilir miyim?'' diye sordu 15 yaşındaki kızım. ''Evet, silah istiyorum.'' ''Ben de.'' ''Ben dolu olmasını ve yastığımın altında durmasını istiyorum.'' ''Ateşli silahlar güvenliği için yapmamamız söylenen her şey.'' dedim. ''Kesinlikle.'' ''Boş silahın yanına dolu şarjör, komodinin üst çekmecesine.'' diye karşı çıktım. ''Tamam.'' ''Ashley, seninle gurur duyuyorum.'' Kızım bana değil, yerdeki kusmuk lekesine bakıp şöyle dedi. ''Chris Lopez'de yatıyordu. Senden hoşlanıyor, hep hoşlanıyordu. Ancak seni elde edemiyordu. Onun için bana göz koydu. Yanlış olduğunu bilsem de umurumda değildi. Sen ve babam bana çok uzaktınız. Ben de bana kendimi yine özel hissettirecek birini aradım.
Ağzımı açıp kapattım. Ah tatlım.
Bunun artık bitmesini istiyorum, tamam mı? Kimseye söyleme, hiçbir şey yapma. Sadece bitsin gitsin.
Polise anlattın mı?
Tabii ki hayır. Bunların bitmesini istiyorum. Lütfen artık bitebilir mi? Yüzü gözümün önünden gitmiyor anne. Babam ve kan, o bıçak. O bizim için öldü, benim yüzümden öldü.
Ashley'in yere yığıldı. Merdivenin en alt basamağına oturup kollarıyla kafasını kapattı. Sanki o kötü görüntülerden kaçmak istiyor gibiydi. Neden bahsettiğini çok iyi anlıyordum. Çünkü ben de aynı şeyleri görüp duruyordum. Buna ek olarak bir de pek çok istemediğim gerçek vardı. Justin'in en çok güvendiği ikinci adamı gencecik kızımızla yatmıştı. Tessa Leoni bana onu bunun için mi özellikle sormuştu? Ailemin kaçırılmasında parmağı olduğunu düşündüğü için mi? Hepsinden öte evliliğime burnunu sokmuş, sonra da 15 yaşındaki kızımı baştan çıkarmıştı. Justin hala yaşıyor olsaydı... Sonra birden birçok şey anlam kazanmaya başladı. Bunlara kocamın, modern mağara adamımın neden ölmek zorunda olduğu da dahildi. Kızımın yanına gittim. Tamam Ashley, bu kadarını atlattık, bunu da atlatacağız dedim. Farkında olmadan Şerif'in ofisinde onun bana söylediklerinin aynısını söylemiştim. Ona sımsıkı sarıldım, sonra telefonu aldım ve Tessa Leoni'yi aradım.
35. ayının sonu. Sayfa 461.